Ayrım 9. Sayfa 76. C. Latent dönem. Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişiminde önemli bilişsel ve duygusal ilerlemeler meydana gelen latent gizlilik dönemde algı, bellek, yargılama gibi bilişsel yetiler gerçeğe daha uygun değerlendirmeler yapabilecek düzeye gelir. Çocuğun zamanı, yeri, uzayı tanıması olgunlaşır. Kavramsal ve soyut düşünme yetisi gelişir, daha uygun ve geçerli genellemeler yapabilir. Neden-sonuç bağlantılarını gerçeğe uygun kurabilen çocuğun egosu bu dönemde hızla gelişir. Eğitim-öğretim evresi olan latent evrede haz, cinsel objeden ziyade farklı objelere yönelmiş durumdadır. Bu dönemde ilk aşk denemeleri yapılıp platonik aşklar gündeme gelir. Karşı cinse kendini beğendirme ya da karşı cinsten bir partner seçme bu dönemin diğer önemli bir özelliğidir. Ödipal dönemin sonlanması ile süperego oluşması ve daha sonra ego işlevlerinin olgunlaşması, içgüdüsel dürtülerin kontrol edilmesine büyük ölçüde olanak sağlar. Ergenliğe kadar ödipal karmaşanın çözüldüğü bu dönem, cinsel dürtünün etkin olmadığı veya sessiz olduğu bir dönemdir. 5-6 yaşlardan 11-13 yaşlara kadar devam eder. Bu dönemin ana amacı, ödipal özdeşimler ile cinsel kimlik rolünün ve cinsel rollerin birleştirilerek pekiştirilmesidir. İçgüdüsel dürtülerin kontrolü ve cinsel yönden sessizlik egonun gelişmesini sağlar. Yeteneklerin geliştirilmesi için önemli olan bu dönem hem erkekler hem kızlar için eşcinsel bağlantıların yapıldığı dönemdir. Aynı zamanda libidinal ve saldırgan enerjilerin yüceltilmesi ile güçlü öğrenme, oyunlarda etkinlik, çevrenin keşfedilmesi, çevredeki insanlar ve nesneler ile daha yeterli ilişki kurma sağlanır. Bu dönemde sorun yaşayan çocuklarda kontrolsüzlük, öğrenme ve yeteneklerin gelişmesinde enerjilerin yeteri kadar yüceltilip kullanılmamasına, içsel kontrolün aşırılığı da kişilik gelişiminin olgunlaşmamasına ve obsesif karakter özelliklerinin yaşa göre erkenden ortaya çıkmasına neden olabilir. D. Ergenlik dönemi. Ergenlik kişinin bugüne kadar elde ettiği malzemeden esinlenerek her şeyi yıktığı ve dışarıdan aldıklarıyla yeniden bir kişilik tasarımı yaptığı bir dönemdir. Dengeli bir ruh sağlığı için son şanstır. Bütünleme dönemidir. Bu dönemde içsel tasarım değişir. Kişi dışarıdakilere göre davranma başlar ve karşı cinsin varlığının dayanılmaz ağırlığıyla baş edilmek zorunluluğu ortaya çıkar. Bu dönemin ergenlik öncesi, erken ergenlik, orta ergenlik, geç ergenlik ve hatta ergenlik sonrası şeklinde bölümlere ayrıldığı da olmaktadır. Bu dönemin esas amaçları, bağlanılan ve bağımlılık gösterilen ebeveynlerden son olarak ayrılmak, olgun ve sağlıklı aile dışı ilişkilere başlamak, kişisel kimlik duygusunu kazmak, kabul edilmek, sosyal beklentiler ile kültürel değerlerin bütünleşmesini sağlamak, cinsel kimliğin netleştirilmesi, erişkin rolünü biçimlendirmektir. Ergenlik, erkekte ve kızda hızla büyümenin olduğu, birincil ve ikincil cinsel yapının hızla geliştiği yaşları kapsar. Bu çağda eskiden yaşanılmış cinsel yönelişler, çatışmalar yeni baştan yaşanır. Ödipal duygular alevlenir. Aşırı bağımlılık duyguları olan ergen, ailesini yitirme, onlardan kopma kaygısına kapılır. Çocukluk dönemlerinden arta kalan sorunların çözümü bu çağda yapılacaktır. Genellikle bu sanıldığından ağır bir sorundur. Genç isyankardır. Her şeye karşı gelir. Ruhsal gelişim aşamalarında ikinci kez birey olma ve özerk olma mücadelesi verir. Bu nedenle ergene kendi olması için şans verilmelidir. Genç, coşan sorunlar arasında egemenlik kurmak zorundadır. Çoğu ruhsal bozukluklar, nevrotik bozukluklar, kişilik bozuklukları, psikozlar bu dönemde ortaya çıkar. Ergenlik dönemi kimlik gelişimi açısından en önemli evrelerden biridir. Ergen uzun bir hazırlık dönemi içinde yıllarca çabalar, bocalar ve kimliğini iyi kötü bulur. Bu dönemde ergenle aile sırdaş olmamalıdır. Ergen kendine başka sırdaşlar bulmalıdır. Bu sağlıklı gelişimi için şarttır. Ergene baskı yapılmamalı, anne ve baba duygularını göstermekten ve yaşamaktan çekinmemelidir. Ayrıca anne ve baba ergenin sınırlarını işgal etmemeli ve kendi sınırlarının da ergen tarafından işgaline izin vermemelidir. Savunma mekanizmaları. Bu bölüme Doğan Cüceloğlu'nun İnsan ve Davranışı adlı kitabında konuyla ilgili verdiği bir örnekle başlamakta fayda var. Gece geç saatlere kadar ders çalışarak bugünkü sınava hazırlandınız. Geç yattığınızdan dolayı sizinle aynı odada kalan arkadaşınızın sabah kalkışını ve evden çıkışını duymadınız. Çalar saati kurduğunuzu zannediyorsunuz fakat kurmayı unutmuşsunuz. Uyanınca geç kaldığınızı anlıyor ve kahvaltı yapmadan kitapları da alıp otobüs durağına koşuyorsunuz. Fakülte önünden geçen otobüs siz gelmeden birkaç dakika önce duraktan kalkmış. Uzaklaşan otobüsün ancak arkasını görüyorsunuz. Sınava geç kalmamak için dolmuş durağına gidiyorsunuz. Sizden önce gelenler uzun bir kuyruk oluşturmuşlar. Beklemeye başlıyorsunuz. Pek sık dolmuş gelmiyor. Sınava yarım saat kala dolmuşla okula yetişemeyeceğinizi anlıyor ve koşarak bir taksi durağına gidiyorsunuz. Taksi sizin zannettiğinizden daha ağır gidiyor. Çünkü o saatte yoğun bir şehir trafiği var. Fakülteye yaklaştığınız zaman telaşla saatinize bakıyorsunuz. Sınavın başlamasına 8 dakika var. Şoförün eline parayı tutuşturup koşarak fakülteye geliyorsunuz. Sınıfa son giren öğrenci sizsiniz. Nefes nefese kalmışsınız ve çalıştıklarınızı unutmuş olmaktan korkuyorsunuz. Profesör sınav sorularını dağıtırken yanınıza kalem almadığınızı fark ediyorsunuz. Bitkin bir halde başınızı elleriniz arasına alıp bir süre o durumda kaldıktan sonra yakınınızda oturan bir başka öğrenciden fazla kalemi varsa ödünç verip vermeyeceğini soruyorsunuz. Bu örnekteki öğrenci birçok engelleme ile karşı karşıya kalmış, yoğun bir çalışma ve bunaltı yaşamıştır. Kişi uzun süre bu duyguya katlanmak istemez ve değişik tepkilerde bulunur. Saldırganlaşabilir, içine kapanabilir, karamsarlığa düşebilir ya da hiçbir şeyin önemi yokmuş gibi davranmayı tercih edebilir. Bunlar bilinçli stratejiler olabilir. Bazen çatışma ve bunaltı yaratan nedenlerin kaynağı bilinç dışındadır ve kişi bunun farkında değildir. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi kişi yine yoğun bir çatışma ve bunaltı yaşamaktadır. Kişi bu çatışma ve bunaltıyı azaltmak üzere Freud'un savunma mekanizmaları adını verdiği stratejileri kullanır. Burada kişi sorunu halletmeye uğraşmak yerine bir nevi insanın kendi kendisini kandırması olan savunma mekanizmalarını kullanarak çatışma ve bununla hislerini azaltmaya çalışmaktadır. Kişinin farkında olmadan yani bilinçsiz olarak çatışma ve bunaltıdan kurtulma çabalarına derin egonun savunma mekanizmaları denir. Savunma mekanizmaları bilinç dışıdır, otomatiktir. Kişi ancak yaptıktan sonra fark edebilir. Kişi ne tehlikenin ne de kullandığı savunma mekanizmalarının farkında değildir. Amaç egoyu korumaktır. Yani savunma mekanizmaları ile derin ego algıda değişiklikler yaparak kişiyi çeşitli negatif duygulardan, huzursuzluklardan, utanç ve suçluluk duygularından kurtarmayı hedefler. Bu bağlamda kişinin algıladıkları, istekleri veya hissettikleri gibi İç duygular olabilir ya da başka insanların düşünceleri, dünya ve yaşam ile ilgili gerçekler de dış etkenler de olabilir. Deşarj olmaya çalışan dürtülerle bunları engellemeye çalışan güçler arasındaki savaş yaşanır. Her dürtü gerilim taşır. Gerilim yakıt gibidir. Dürtü o yakıtla hedefine ulaşmaya çalışır. Hedefe ulaşır, gerilimi azalır. Hedefe ulaşamazsa gerilim sürer. Libidinal enerji doğal dürtüler oluşturur. Binlerce dürtü vardır. Bunları kontrol eden sistem uygun olanlara, geç uygun olmayanlara dur diyerek bastırılır. Bundan ego olarak haberimiz olmaz. Sadece iç daralması, bunalım ve sıkıntı hissederiz. Buna anksiyete denir. Travma, kayıp, cinsel taciz durumlarında yaşananlar bilinç dışına atılır ve derin katmanlarına gömülür. Freud, kişinin küçük yaşlardan itibaren kendi benliğini korumak, sorunlar, iç ve dış çatışmalardan en az etkilenmek için çeşitli şekillerde kendini rahatlatmaya çalışan savunma mekanizmaları geliştirdiğini ileri sürmüştür. Bazı zaman istekler bastırılır, bilinç dışına sürüklenir. Bu durumda kişi süper egonun cezasından kurtulmuş olur. Örneğin, kişi sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek istemesine rağmen bunun büyük bir yasak olduğunu düşündüğü için arzularını bastırarak bilinç dışına iter. Böylece bu arzulara sahip olduğu için utanç duymaktan ve kendini kötü biri olarak görmekten kurtulmuş olur. Savunma mekanizmaları irade ile ya da bilinçli olarak düzeltilebilecek olgular değildir. Bunlar kişinin içinde hissettiği bir takım eksikliklerin, yeterince olgunlaşmamış ya da tamamlanmamış ruhsal yapıların ve duyguların ortaya çıkış şeklidir. Kültürle, eğitimle ve aile yapısıyla savunma mekanizmaları değişebilmektedir. Herkesin travma, kayıp, cinsel taciz durumlarında yaşadıkları ve tepkileri farklıdır. Bu durum, kişilik davranışları eşittir, gelişim artı savunma mekanizmaları şeklinde özetlenebilir. Deşarj olmaya çalışan içsel dürtülerle bunları engellemeye çalışan güçler arasında bir savaş yaşanır. İdden çıkan her dürtü libidinal enerji taşır ve bu nedenle kişide bunaltı ve gerilim yaratır. Dürtü hedefe ulaşırsa gerilim azalır. Hedefe ulaşmazsa gerilim sürer. Örneğin evli olduğu halde sekreteriyle cinsel ilişki girme fantezileri kuran bir kişi bunun toplum tarafından hoş karşılanmayacak bir yasak olduğunu bilir ve cinsel dürtülerini bastırarak bilinç dışına iter. Böylece yasak olan dürtülere sahip olduğu için utanç duymaktan, kendinin yanında çalıştırdığı bir kızı kirleten kötü biri olarak görmekten kurtulmuş olur. Yani kişi süperegonun cezasından kurtulmuş olur. İnsanoğlunun dışarıdan gelen gerçek bir tehlikeye karşı ilk olarak gösterdiği koruyucu tepki korkudur. Kişinin içindeki bir çatışmaya veya tehlikeye karşı gösterdiği ilk tepki ise bunaltıdır. Korku kişiyi kaçmaya, teslim olmaya ve saldırmaya götürebilir. Ancak kişinin bilinç dışında yaşanan bir bunaltıdan kaçmaya imkanı yoktur. İşte kişi teslim olamadığı veya saldıramadığı bir bunaltıdan kurtulmak için derin egonun savunma mekanizmalarını kullanır. Savunma mekanizmalarının ortak özellikleri şunlardır. Otomatiktir. Kişi, savunma mekanizmaları sonucunda yaptığı davranışının gerçek nedeninin ve işlevinin farkında değildir. Yani savunma mekanizmaları bilinç dışı davranışlardır. Kişi, savunma mekanizmalarının etkisi altında gerçeği olduğundan biraz daha farklı algılar. Yani kendi kendine aldatmaca işin içine girer ve böylece algılamadaki bu değişiklik ile bunaltı azaltılmaya çalışılır. Böylece kişi ortaya çıkan zor durumları kendini yıpratmadan atlatır. Savunma mekanizmaları herkes tarafından kullanılabilir ve altta yatan ağır bir patoloji yoksa normal bir davranış biçimi olarak kabul edilebilir. Aşağıda anlatılan bazı savunma mekanizmalarını okurken bu mekanizmalardan birkaçının ya kendiniz ya da tanıdığınız bazı kimseler tarafından kullanıldığını fark edeceksiniz. Bu nedenle her sağlıklı insanın zaman zaman başvurduğu bir davranış türü olabilen savunma mekanizmalarından dolayı kendinizi veya tanıdığınız kimseleri suçlamayın, yargılamayın. Ama kişi egosunu korumak, bunaltıdan kurtulmak, iç ve dış tartışmalardan en az etkilenmek, çevreye geçici olarak uyum sağlamak ve daha etkin bir etkileşimde bulunmak için sürekli olarak savunma mekanizmalarını kullanıyorsa o zaman sorun var demektir. Çünkü sürekli olarak kullanılan savunma mekanizmaları tam aksine çevreye uyum yapmayı bozar ve sağlıksız sonuçlara götürür. Bu durumda var olan sorunu bulma ve çözme yollarından bir tanesi terapiste gitmektir. Fakat çok derinlerde ağır patolojiler gizli değilse kişi kendi çabası ile de sorunlarının kökenine inmeyi başarabilir ve kendi çözümlerini üretebilir. Bütün yapılması gereken ruhsal ve toplumsal gereksinmelerimizin farkına varmak ve objektif olarak problemin kaynağını sorgulamayı başarmaktır. Çünkü herkesin güven, sevme, korunma, sevilme, güçlü olma, beğenilme, onur, namus, gerçeği öğrenme, özgürlük, ilerleme, kişilikli olma gibi ruhsal ve toplumsal gereksinmeleri vardır. Unutmayın, terapi kişinin ruhunun derinliklerine inmek için, sağlıklı ve mutlu bir yaşama ulaşması için, toplumsal ve ruhsal gereksinmelerinin farkına varabilmesi için bir yolculuktur. Ve bir iki günde başarılacak bir konu değildir. Uzun zaman ve çaba gerektirir ama sonucunda kişinin ruhsal kimliğinin olgunlaşmasını ve büyümesini sağlar. Kişinin ancak kullandıktan sonra ve bu konuda bilgi almışsa fark edilebileceği derin egonun savunma mekanizmalarının birçok türü vardır. Bunlar dört grupta incelenebilir. A. Narsisistik savunma mekanizmaları. En ilkelleridir. Daha çok çocuklar ve psikotik hastalar tarafından kullanılır. Bunlar inkar, aklileştirme, idealizasyon, yansıtma, yansıtmalı özdeşim, bölmedir. B. Olgun olmayan savunma mekanizmaları. Daha çok ergenler, erişkinliğe geçiş dönemindekiler ve psikotik olmayan hastalar tarafından kullanılmaktadır. Bunlar eyleme dökme, kilitlenme, hipokondriyazis, özdeşleşme, içe atma, pasif agresif, gerileme ve somatizasyondur. C. Nevrotik savunma mekanizmaları. daha çok obsesif kompulsif bozukluğu olan ve histerik yapıdaki kişiler ve stres altında bulunan kişiler tarafından kullanılır. Bunlar yer değiştirme, bastırma, yalıtma, kontrol etme, ayrıştırma, dışarılama, ket vurma, entelektüalizasyon, bahane bulmak ve tersine çevirmedir. D. Olgun savunma mekanizmaları. Daha çok sağlıklı kişiler tarafından kullanılır. Bunlar kendini heder etme, anticipation, aceticism, humor yani mizahi bakış açısı oluşturmak, yüceltme ve bilinçli bastırmadır. Hasan ve Pelin vakasında savunma mekanizmalarına şu şekilde bir giriş yaptık. Mesela adamın biri yolda güzel ve çekici bir kadın gördü. Çok tahrik oldu. Açık giysi de giymiş. Hoş bir kadın. Normalde idden git o kadınla seviş şeklinde bir dürtü çıkar. Süper ego der ki o senin karın ya da sevgilin değil, sana ait değil. Onunla sevişmemelisin, yasak der. Derin ego da der ki burası sokağın ortası, biri görürse başın belaya girer, yapma canım kardeşim der. Şimdi ego yani akıl ve irade bir karar vermek zorundadır. Eğer dürtü yoğunsa adam eve gidip karısıyla sevişebilir veya mastürbasyon yapabilir. Kadınla sevişme fantezileri bilinç dışında olan derin egonun savunma düzenekleri tarafından işlemlenir. Bu bölgede bir sansür heyeti vardır, sınır denetimi vardır. Dürtünün bilinç seviyesine çıkıp çıkamayacağına karar veren bu heyettir. Öncelikle dürtü bastırılmaya çalışılır. Eğer dürtü bastırılamıyorsa, o kadınla sevişme dürtüsü çok fazla ise, çok tahrik olmuşsa o dürtü şekli değiştirilebilir. Burada bir pazarlık başlar. İdden çıkan dürtü derin ego ile pazarlığa girişir. Derin ego, canım kardeşim senin amacın ne der? Ben bunları konuşturuyorum daha iyi oluşsun kafanızda diye. Dürtü, ben o kadınla sevişmek istiyorum der. Derin ego, peki sonunda ne elde etmek istiyorsun diye sorar. Dürtü, haz almak, zevk almak istiyorum, rahatlamak istiyorum der. Derin ego, peki ben sana zevk ve hazzı vereceğim ama benim istediğim şekilde olacak. Sen de amacına ulaşacaksın, sistem de sıkıntıya girmeyecek. Ver elini anlaşalım der. Aynı kurban pazarlığı yapar gibi pazarlık yaparlar. Bu pazarlığın sonucunda dürtü, buz gibi bir kola iç ve rahatla formatına dönebilir. Adam kolayı içerken o kadına sevişmiş gibi haz alacaktır, rahatlayacaktır. Yani dürtü şekil değiştirdi. Bu adamın canı birden sokağın ortasında buz gibi bir kola içmek ister. Hızla bir bakkala girer, hemen bir kola alır ve içer. İçerken de gerçekten rahatlar, o duyguyu yaşar. Dürtü boşaldı, hedefine ulaştı, haz alındı. İşte bu sağlıklı bir egonun varlığıdır. Ama zayıf bir ego ne yapar? Sokak ortasında taciz eder. Tehlikeli adli durumlar meydana gelebilir. Dürtünün nasıl şekil değiştirdiğini gördük. İşte bu hikayede savunma mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olduk. 1. Bastırma. İlk tanımlanan, en çok kullanılan ve diğer bütün savunma mekanizmalarına temel olan bastırma, süper ego tarafından yargılanarak yasaklanan ve egoyu rahatsız eden acı, hüzün ve bunaltı veren anı, dürtü, fikir, çatışma, gereksinim ve deneyimlerin irade dışı ve otomatik olarak bilinç dışına itilmesi, orada tutulması ve dolayısıyla unutulmalarıdır. Bu üç şekilde olabilir. Hiç fark edilmeyen yani ödipal çatışma sonucu bilinç dışı bastırma. Buna primer bastırma denir. Bunlar hayatın ilk yaşam anılarından kaynaklanan ve hiçbir zaman bilince gelmeyen içgüdüsel duygular ve dürtülerdir. Cinsel taciz gibi bilinçli yaşanan olayların bastırılması. Buna sekonder bastırma denir. Yani bilinçli olarak edinilmiş yaşantıların, duyguların ve dürtülerin dayanılmazlığı nedeniyle bilinç dışına bastırılmasıdır. Annesini çıplak gören bir ergenin ödipal karmaşasının bilince gelmesi ve bunu tekrar bastırması gibi bilinç dışından geleni tekrar bilinç dışına bastırma. Hayatın ilk yıllarından itibaren başlayan ve hayat boyu süren bastırma oldukça fazla zihinsel enerji tüketen bir savunmadır. Bir kişinin kendini tanıması ve bilmesi ancak bastırmayı az kullanmasıyla mümkündür. Ayrıca bastırma insanoğlunun uyum sağlama yani adaptasyon mekanizması olarak da algılanmalıdır. Çünkü evrensel bir olaydır ve özellikle anksiyete ile baş etmede çok önemli bir savunma mekanizmasıdır. Çocukluk dönemiyle ilgili hatırlanamayan çoğu anı, duygu, dürtü ve isteklerin nedeni bastırmadır. Ancak bilinç dışı duygu ve dürtüler bastırma düzeneğinin zayıfladığı zamanlarda bilince çıkma ve kendilerini belli etme eğilimini gösterebilirler. Ego bu durumu tehlike olarak algılar, bunaltı yaşar, çok değişik davranış örüntüleri ya da bozuklukları gösterebilir. Örneğin, ödipal kompleksini çözümleyememiş bir kişi yetişkin yaşamında erken boşalma, iktidarsızlık, vajinismus gibi cinsel işlev bozuklukları, evlenememe durumu, karşı cinse yönelik aşırı çelişkili tutumlar, homoseksüel eğilimler gibi uygun olmayan özdeşim belirtileri gösterebilir. Ayrıca günlük yaşamda dilimizin ucunda dediğimiz unutkanlıklar ve atlamalar, ertelemeler, yanlış anlatımlar gibi hareket sürçmeleri olarak da tarif edilen parapraksiler gösterebilir. Bunlar bilinç dışı dürtüler, güdüler, korkular ve baskılar altında yapılan sürçmeler ve aksamalardır. Örnek vaka. 2 yıldır evli oldukları halde eşiyle cinsel ilişkiye giremeyen 36 yaşında bir bayan hastam maruz kaldığı bu durum nedeniyle bana cinsel terapiye başvurmuştu. Vajinismus tanısı koyduğum hastam eşini seviyordu ve ara sıra yaşadıkları ufak tartışmaların haricinde evliliklerinde ciddi sorunları yoktu. Bütüncül bir bakış açısıyla hastamı değerlendirdim. Davranışçı, bilişsel ve varoluşsal anlamda bir sıkıntısı olmayan hastamda dinamik açıdan patolojiye rastladım. Hastamın çocukluk döneminde babasına çok yakın ve annesiyle çatışmalarının yoğun olduğunu öğrendim. Annesi çok sert, dini kurallar bakımından katı ve acımasızdı. Hastam o günlerde annesiyle sağlıklı bir özdeşim kuramamış ve babasına karşı ödipal cinsel arzularını bilinç dışına bastırmıştı. Şimdi evli olan hastamın ödipal arzuları yine depreşmiş ve bastırılmış materyal nedeniyle eşiyle cinsel ilişkiyi reddetmişti.